9. ayrım. Kamu iktisadi teşebbüsleri personel rejiminin düzenlenmesine dair 399 sayılı kanun hükmünde kararname ve ilgili mevzuat. 1. Giriş. Kamu iktisadi teşebbüsleri personel rejiminin düzenlenmesine dair 22.1990 tarihli ve 399 kanun hükmünde kararname ile 233 sayılı kanun hükmünde kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları, personelinin hizmete alınmaları, görev ve yetkileri, nitelikleri, atanma, ilerleme, yükselme, hak ve yükümlülükleri ile diğer özlük hakları düzenlenmiştir. 2. Tanımlar. Ders konusunun daha iyi anlaşılması açısından metinde yer alan bazı terimlerin açıklanması yararlı olacaktır. Aşağıdaki çeşitli terimler ve kavramların ne anlama geldikleri açıklanmaktadır. A. Kamu iktisadi teşebbüsü, teşebbüs, iktisadi devlet teşekkülü ile kamu iktisadi kuruluşunun ortak adıdır. B. İktisadi devlet teşekkülü, teşekkül, sermayesinin tamamı devlete ait, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan kamu iktisadi teşebbüsüdür. C. Kamu iktisadi kuruluşu, kuruluş, sermayesinin tamamı devlete ait olup tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri kamu yararı gözeterek üretmek ve pazarlamak üzere kurulan ve gördüğü bu kamu hizmeti dolayısıyla ürettiği mal ve hizmetler imtiyaz sayılan kamu iktisadi teşebbüsüdür. Ç. Müessese. Sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait olup ona bağlı işletme veya işletmeler topluluğudur. D. Bağlı ortaklık. Sermayesinin %50'sinden fazlası iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait olan işletme veya işletmeler topluluğundan oluşan anonim şirketlerdir. E. İştirak. İktisadi devlet teşekküllerinin veya kamu iktisadi kuruluşlarının veya bağlı ortaklıklarının sermayelerinin en az %15'ine, en çok %50'sine sahip bulundukları anonim şirketlerdir. F. İşletme, müesseselerin ve bağlı ortaklıkların mal ve hizmet üreten fabrika ve diğer birimleridir. 3. Temel ilkeler. Kamu iktisadi teşebbüsleri personel rejiminin düzenlenmesine dair 399 sayılı kanun hükmünde kararnameye tabi personelin hizmet şartlarına, statülerine, hak yükümlülük ve sorumluluklarına ilişkin esas ve usullerin belirlenmesinde a. işin gerektirdiği nitelikleri haiz elemanların işe alınması ve işin gereğine uygun olarak yetiştirilmesi, b. verimlilik ve karlılık ilkelerine bağlı olarak maliyet bilinci içinde çalıştırılması, c. çalıştığı kuruluşta göreve devamını özendirecek bir özlük hakları sisteminin gerçekleştirilmesi, ç. yaratıcılığı, girişimciliği, başarı ve çabasının maddi ve manevi olarak değerlendirilmesinin teşviki ilkeleri göz önünde bulundurulmaktadır. 4. İstihdam şekilleri ve personel ihtiyacını karşılama. Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda hizmetler, memurlar, sözleşmeli personel ve işçiler eliyle gördürülür. Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken asli ve sürekli görevler, genel müdür, genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, kurul ve daire başkanları, müessese, bölge, fabrika, işletme ve şube müdürleri, müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile 399 sayılı kanun hükmünde kararnameye ekli bir sayılı cetvelde kadro ünvanları gösterilen diğer personel eliyle gördürülür. Bunlar hakkında bu kanun hükmünde kararnamede belirtilen hükümler dışında 657 sayılı devlet memurları kanunu hükümleri uygulanır. Yukarıda belirtilenler dışında kalan sözleşmeli personel, teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel idare esasları dışında yürüttükleri hizmetlerinde bu kanun hükmünde kararnamede belirtilen hukuki esaslar çerçevesinde akdedilecek bir sözleşme ile çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan personel personeldir. Sözleşmeli personel, işin niteliğine göre, yılın veya günün belirli sürelerini kapsamak üzere, kısmi zamanlı da istihdam edilebilir. Memurlar ve sözleşmeli personel, toplu iş sözleşmeleri kapsamına alınamaz ve bunlara toplu iş sözleşmeleriyle veya toplu iş sözleşmeleri emsal alınarak hiçbir aynı ve nakdi menfaat sağlanamaz. Sözleşmeli statüde istihdam edilecek personele ait pozisyonların ünvan ve sayıları Cumhurbaşkanı kararı ile tespit edilir. Yeni kadro ve pozisyonların ihdası ile ihdas edilmiş kadro ve pozisyonların iptal ve değişiklikleri Cumhurbaşkanı kararı ile yapılır. Sözleşmeli personel yönetim kurulu kararı ile işe alınır. İlk defa açıktan işe alınacak sözleşmeli personel ile 6 aylık sözleşme yapılır. Bunların mütakip sözleşmeleri bir kereye mahsus olmak üzere cari yıl sonuna kadar yapılır. Sözleşme süresi içerisinde gelişen hizmet şartlarına göre sözleşmeli personelin görevi veya görev yeri değiştirilebilir. Sözleşmeli personelin daha üst bir göreve getirilebilmesi için bu görevin iş gereklerini taşıması, boş bir pozisyonun bulunması ve sicil ve başarı değerlemesinin A veya B düzeyinde olması gerekir. 5. Sözleşmeli personelin işe alınmasında aranan şartlar. Sözleşmeli olarak işe alınacak personelin A. Kamu haklarından mahrum bulunmamaları. B. 18 yaşını tamamlamış olmaları. C. Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamaları. Ç. Görevlerini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli olmamaları. D. En az ortaokul mezunu olmaları. E. Güvenlik soruşturması ve veya arşiv araştırması yapılmış olmak gerekir. 6. Sözleşmeli personelin ödev ve sorumlulukları. Sözleşmeli personel tarafsız olmak zorundadır. Bu personel de memurlar gibi herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamaz. Görevini yerine getirirken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayrım yapamaz. Hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda bulunamaz ve bu çeşit eylemlere katılamaz. Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların personeli, teşebbüs ve bağlı ortaklıklara verilen sermayeyi ve sağlanan diğer kaynakları verimlilik ve karlılık esaslarına göre kullanmak ve değerlendirmek hususunda gereken gayret ve basireti göstermekle sorumlu ve yükümlü olup görevleriyle ilgili olarak mensup oldukları teşebbüs ve bağlı ortaklığa verdikleri zarardan dolayı özel hukuk hükümlerine tabidirler. Teşebbüslerin ve bağlı ortaklıkların paralarına ve para hükmündeki evrak ve senetlerine ve diğer mevcutlarına karşı işledikleri suçlar ile bilanço, tutanak, rapor ve benzeri her türlü belge ve defterleri, üzerinde işledikleri suçlar ile ifa ettikleri görevlerinden doğan suçlardan dolayı memur sayılarak haklarında Türk Ceza Kanunu'nun 2. kitap, 3. ve 6. bablarındaki hükümler uygulanır. Görevlerini yaptıkları sırada öğrendikleri gizli bilgileri, görevden ayrılmış olsalar bile yetkili amirin izni olmadan açıklayamazlar. Aksi halde haklarında Türk Ceza Kanunu'nun 229. maddesi hükümleri uygulanır. 7. Sözleşmeli personele uygulanan genel haklar ve yasaklar. Sözleşmeli statüde istihdam edilecek personel sosyal güvenlik bakımından 5434 sayılı TC emekli sandığı kanununa tabidir. Sözleşmeli statüde istihdam edilecek personelden işe yeni başlayacak olanlar sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı kanunun 4C maddesine tabidirler. Ayrıca sözleşmeli personel 399 sayılı kanun hükmünde kararname ile sözleşmesinde belirtilen şartlarla görevinden çekilme hakkına sahiptir. Sözleşmeli personelin sendika kurma hakkı da bulunmaktadır. Diğer taraftan sözleşmeli personele pek çok yasaklar getirilmiştir. 399 sayılı kanun hükmünde kararnamede belirtilen bu yasaklar şunlardır. A. Grev yasağı. B. Başka iş ve hizmet yasağı. C. Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı. Ç. Basına bilgi veya demeç verme yasağı. D. Siyasi faaliyet yasağı. E. Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı. 8. Çalışma saatleri ve izinler. Sözleşmeli personelin haftalık çalışma süresi 40 saattir. İş ve iş yerinin çalışma şartları dikkate alınarak tatil ve çalışma günleri, günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleriyle günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerdeki çalışma şekillerinin tespitine, teşebbüs veya bağlı ortaklıkların yönetim kurulları yetkilidir. Sözleşmeli personelden hizmeti 10 yıla kadar olanlara 10 yıl dahil, yılda 20 gün, 10 yıldan fazla olanlara yılda 30 gün ücretli izin verilir. Yıllık izin verilmesine esas hizmetin tespitinde kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süreleriyle askerlik hizmeti göz önüne alınır. İhtiyat olarak silah altına alınanlar terhis oluncaya kadar ücretli izinli sayılırlar. Yıllık izinler teşebbüs veya bağlı ortaklığın uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Cari yıl ile önceki yıla ait kullanılmayan izinlerin kullanılması mümkündür. Daha eski izinler ise düşer. Sözleşmeli personele isteği üzerine eşinin doğum yapması halinde 10 gün babalık izni, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin annesinin, babasının veya kardeşinin ölümü halinde ise 7 gün izin verilir. Analık izni, süt izni ve diğer mazeret izinleri, hastalık ve refakat izniyle aylıksız izinlerde de 657 sayılı devlet memurları kanununda öngörülen hükümler uygulanır. 9. Mali ve sosyal haklar. A. Aylıklar ve ücretler. Aylık ve ücretler yönünden memurlar, 657 sayılı devlet memurları kanunu hükümlerine tabidir. Bu personel, 657 sayılı devlet memurları kanununun ek geçici 21. maddesinde öngörülen ikramiyelerden yararlandırılır. Sözleşmeli personele ödenecek sözleşme ücreti, temel ücret ile başarı ve kıdem ücretleri toplamından oluşur. Ve bu ücret asgari ücretin altında olamaz. Sözleşme ücretlerinin tavanı her yıl bütçe kanunları ile belirlenir. Kamu personeli için uygulanan aylık kat sayısının mali yılın ikinci yarısı için değiştirilmesi veya mali yıl içinde 657 sayılı devlet memurları kanununun mali ve sosyal haklara ilişkin hükümlerinde değişiklik yapılması halinde sözleşmeli personel ücretlerinin tavanını değiştirmeye Cumhurbaşkanı yetkilidir. Sözleşmeli personelin temel ücret tutarları, sözleşmeli personelin ünvanı, eğitim düzeyi, iş gerekleri, iş yeri ve çalışma şartları dikkate alınmak suretiyle teşebbüs ve bağlı ortaklıklarca tespit edilir. Teşebbüs ve bağlı ortaklıklar sözleşmeli personeline ünvanları itibariyle uygulayacakları azami temel ücret miktarlarına ilişkin tekliflerini 15 Kasım tarihine kadar Devlet Personel Başkanlığı'na gönderirler. Bu teklifler Devlet Personel Başkanlığı'nca teşebbüs ve bağlı ortaklıklar arasında ücret dengesi ve uygulama birliği sağlamaya yönelik önerilerle birlikte Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulur. Sözleşmeli personelden sicil ve başarı değerlemesi sonucunda sicil ve başarıları A düzeyinde olanlara temel ücretlerinin %8'i, B düzeyinde olanlara %4'ü, C düzeyinde olanlara %2'si oranında hesaplanacak miktarda ve 43. maddedeki esaslara göre başarı ücreti ödenir. Sözleşmeli personelden bir sosyal güvenlik kuruluşuna prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi toplamı 6-10 yıl olanlara temel ücretlerinin %2'si, 11-15 yıl arasında olanlara %3'ü, 16-20 yıl olanlara %4'ü ve 21 yıl ve daha fazla olanlara %5'i oranında kıdem ücreti verilir. B. Fazla çalışma ve değer ödemeler. Sözleşmeli personele, zorunlu ve istisnai hallere münhasır olmak üzere, normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yaptırılacak fazla çalışmalar karşılığında, bütçe kanunlarında belirlenen miktarlarda saat başı fazla çalışma ücreti ödenir. Ancak aylık olarak fazla çalıştırma yaptırılacak personel sayısı, kurumun sözleşmeli personel sayısının %5'ini, personel başına ödenecek fazla çalışma ücreti toplamı da, ilgililerin temel ücretlerinin %15'ini geçemez. Mal ve hizmet üretiminde darboğaz yaratılmaması bakımından kritik görevlerde bulunan sözleşmeli personel için teşebbüs veya bağlı ortaklığın teklifi, Devlet Personel Başkanlığı'nın uygun görüşü ve ilgili bakanın onayı ile toplam fazla çalışma süresi belirtilmek suretiyle %5 oranının üzerinde de fazla çalışma yaptırılabilir. Sözleşmeli personele 399 sayılı kanun hükmünde kararnamede belirtilen ödemeler dışında herhangi bir ödeme yapılamaz. Yurt içinde ve yurt dışında geçici olarak görevlendirilecek sözleşmeli personele gündelik ve yol gideri ödenir. Ödenecek gündelik miktarı 6245 sayılı harcırah kanunu uyarınca en yüksek devlet memuru için belirlenen gündeliği geçmemek üzere ilgililerin görev ve ünvanları dikkate alınarak teşebbüs veya bağlı ortaklık yönetim kurullarınca tespit edilir. İlk defa sözleşmeli statüde işe başlayan personele ikamet, mahalli ile görev mahalli arasında kendisi ve aile efradına harcırah ödenmez. C. Tedavi, ölüm ve cenaze giderleri. Sözleşmeli personelin eşinin ve bakmakla yükümlü olduğu ana baba ve çocuklarının doğum ölüm yardımı ve cenaze giderleri hakkında kadroları, genel müdür, genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, kurul ve daire başkanları, müessese, bölge, fabrika, işletme ve şube müdürleri, müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile ekli bir sayılı cetvelde kadro ünvanları gösterilen diğer personel gibi 657 sayılı kanuna tabi personeli ilişkin hükümler uygulanır. Ancak ölüm yardımının hesabında ilgililerin temel ücretleri esas alınır. Ç. Sosyal yardımlar. Sözleşmeli personel bedelini ödemek şartıyla teşebbüs veya bağlı ortaklığın lojman, misafirhane, eğitim ve dinlenme tesisleri, yemek ve diğer sosyal imkanlarından yararlanır. İşin gerektirdiği araç, gereç ve giyim eşyası teşebbüs veya bağlı ortaklığın demirbaşı olarak verilebilir. Ancak bu yardımlar hiçbir surette nakdi ödeme şeklinde yapılamaz. D. Ödül. Görevlerinde olağanüstü gayret göstermek suretiyle verimlilik veya karlılığı artıran veya teşebbüs ve bağlı ortaklığın faaliyetlerine yararlı buluş getiren veya büyük zararların doğmasını önlemede üstün gayret gösteren sözleşmeli personele genel müdürce bir aylık, genel müdürün teklifi üzerine yönetim kurulunca 2 aylık sözleşme ücretini aşmamak üzere ödül verilebilir. Ancak bu şekilde bir takvim yılı içinde ödüllendirileceklerin sayısı teşebbüs ve bağlı ortak toplam sözleşmeli personel sayısının %2'sinden fazla olamaz. E. Diğer sözleşme ücretleri. Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların yurt dışındaki şube, mağaza, büro ve benzeri yerlerinde istihdam edilecek, sözleşmeli personele ödenecek ücret sürekli görevle yurt dışına gönderilen, ikinci derecenin birinci kademesinde bulunan, Dışişleri Bakanlığı meslek memuruna, bekar, ödenen aylığı geçmemek ve 15. derecenin birinci kademesinde bulunan memur, bekar için hesaplanacak aylıktan da az olmamak üzere, öğrenim durumu, kıdem, görev ünvanı, ülke ve görev yeri dikkate alınmak suretiyle teşebbüs yönetim kurullarınca belirlenir. Teşebbüsler yurt dışında kurdukları veya iştirak ettikleri şirketlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 77. maddesi hükümleri çerçevesinde aylıksız ve ücretsiz olarak personelini görevlendirebilirler. F. Avukatlık vekalet ücreti. Mahkeme ve icra dairelerince teşebbüs ve bağlı ortaklık lehine hükmedilip borçlusundan tahsil olunan vekalet ücretlerinin davaları izleyen ve sonuçlandıran avukatlara dağıtımında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili hükümleri esas alınır. 10. Sicil ve başarı değerlemesi. A. Tanımlar. 1. Sicil ve başarı değerlemesi raporu. Sicil ve başarı değerlemesi raporu, sicil amirlerinin sözleşmeli personelin sicil ve başarısının tespiti için kullandıkları kamu iktisadi teşebbüsleri, sözleşmeli personel sicil ve başarı değerlemesi hakkında yönetmeliğe ekli formlardır. 2. Sicil amiri. Sicil amiri, kamu iktisadi teşebbüsleri, sözleşmeli personel sicil ve başarı değerlemesi hakkında yönetmeliğe göre, sicil ve başarı değerlemesi raporlarını birinci ve ikinci derecede yetkili olarak doldurmakla görevlendirilen amirlerdir. B. Personel kütüğü, özlük dosyası ve sicil dosyası. Sözleşmeli personel teşebbüs ve bağlı ortaklıklarca tutulacak sözleşmeli personel kütüğüne kaydolunur. Her sözleşmeli personele bir numara verilir ve bir özlük dosyası tutulur. Her sözleşmeli personelin bir sicil dosyası bulunur. Sicil amirleri tarafından düzenlenecek sicil raporları ile varsa müfettiş raporları sicil dosyasına konulur. C. Başarı değerleme düzeyleri. Yapılan sicil ve başarı değerlemesi sonucunda 59 ve daha aşağı puan alanlar D, 60-75 puan alanlar C, 76-89 puan alanlar B, 90 ve daha yukarı puan alanlar A olmak üzere personel 4 başarı düzeyinde değerlendirilir. Formlarda yer alan bölümlerden sözleşmeli personelin genel durum ve davranışlarının değerlendirilmesi bölümü, sicil amirinin kanaatine göre olumsuz, olumlu veya çok iyi şeklinde doldurulur. Sorular ise 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Sicil amirlerinin her bir soruya verdikleri notların aritmetik ortalaması, değerlemeye alınan konuda verilen nihai sicil ve başarı notunu gösterir. Ç. Sicil ve başarı değerleme dönemi ve raporu doldurmak için gerekli süre. Sicil ve başarı değerlemesi raporları her yılın Aralık ayının ilk yarısı içinde doldurularak en geç 15 Aralık'a kadar bunları muhafaza ile görevli birime teslim edilir. İlk defa açıktan işe alınan sözleşmeli personelin sicil ve başarı değerlemesi raporları sözleşme sürelerinin bitiminden 15 gün önce doldurulur. Bu personelin 6 aylık deneme süresinden sonraki ilk sözleşme dönemlerine ait sicil ve başarı değerlemesi raporları ile yıl içinde memur statüsünden sözleşmeli statüye geçenleri sicil ve başarı değerlemesi raporları, sözleşme sürelerine bakılmaksızın Aralık ayının ikinci yarısında doldurulur. Haklarında rapor düzenlenecek sözleşmeli personelin, değerlendirilmelerini yapacak sicil amirlerinin yanında en az 6 ay çalışmış olmaları şarttır. Ancak söz konusu yönetmelikte belirtilen hallerde, rapor düzenleme döneminde 3 aydan az olmamak üzere sözleşmeli personel ile en fazla çalışan sicil amiri tarafından doldurulur. D. Sicil ve başarı değerlemesi sonucunda yapılacak işlem. Sicil ve başarı değerlemeleri D düzeyinde olanlarla başka bir sicil amirinin yanında bulundukları görevin temel ücreti tutarında bir ücretle 6 ay daha denenmek üzere yeni bir sözleşme yapılır. Bu süre sonunda da sicil ve başarıları D düzeyinde olanların sözleşmeleri feshedilir ve haklarında 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır. C düzeyinde olanların bulundukları görevin temel ücretine bu ücretin %2'si oranında B düzeyinde olanların bulundukları görevin temel ücretine bu ücretin %4'ü oranında, A düzeyinde olanların bulundukları görevin temel ücretine bu ücretin %8'i oranında başarı ücreti ilave edilmek suretiyle sözleşmeleri yenilenir. Ancak D düzeyinde bulunanlara başarı ücreti ödenmez. 11. Disiplin cezaları. Teşebbüs veya bağlı ortaklıklardaki hizmetlerin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla sözleşmeli personelin görevleriyle ilgili kusurlu hareketleri iş yerinde veya dışında teşebbüs ve bağlı ortaklıkla ilgili mevzuata aykırı davranışları nedeniyle kademe ilerlemesinin durdurulması hariç verilmesi gereken disiplin cezaları ile disiplin cezası vermeye yetkili merciler ve disiplin kurulları hakkında bu kanun hükmünde kararnamede hüküm bulunmayan hallerde teşebbüs veya bağlı ortaklık memurlarının tabi olduğu hükümler uygulanır. Ancak kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiiller için sözleşme ücretinden kesme cezası, aylıktan kesme cezası esaslarına göre uygulanır. 12. Sözleşmenin feshi ve sona ermesi. Teşebbüs veya bağlı ortaklıklarda çalışan sözleşmeli personelin A. izinsiz veya kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın kesintisiz 5 gün veya bir sözleşme dönemi içinde kesintili 10 gün göreve gelmemeleri. B. İşe alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması veya bu şartlardan birinin sonradan kaybedilmesi. C. Görev veya görev yerinin değişmesi halinde belirlenen süre içinde mücbir bir sebep olmaksızın yeni görevine başlamamaları. Ç. 399 sayılı kanun hükmünde kararname ile sözleşme hükümlerine aykırı davranışlarda bulunmaları. D. Sicil ve başarı değerlendirmeleri birbirini izleyen iki sözleşme döneminde D düzeyinde olmak hallerinde sözleşmeleri feshedilir. İstek, yaş haddi, malullük veya sicil sebeplerden biriyle emekliye ayrılma hallerinde ise sözleşme sona erer. 13. Savunma hakkı, cezalara itiraz, cezalarının kesinleşmesi ve zaman aşımı. Savunması alınmadan sözleşmeli personel hakkında disiplin cezası verilemez. Sözleşmeli personel soruşturmayı yapanın, disiplin cezası vermeye yetkili organ, merci veya amirin veya disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere vereceği süre içinde yazılı olarak savunmasını yapar. Bu süreler içinde savunmasını yapmayan sözleşmeli personel savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre, kararın ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren 7 gündür. Sözleşmenin feshini gerektiren disiplin cezalarının kesinleşmesi, teşebbüs veya bağlı ortaklık yönetim kurullarının kararına bağlıdır. Disiplin kurulları kendilerine tevdi edilen dosyaları en geç 3 ay içinde karara bağlarlar. Disiplin cezasını gerektiren kusurlu bir halin öğrenilmesinden 6 ay geçtikten sonra sözleşmeli personel hakkında bu kusurlu hareketle ilgili olarak disiplin kovuşturması yapılamaz ve disiplin cezası verilemez. Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hal işlendiği tarihten itibaren nihayet 2 yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar. 14. Görevden uzaklaştırma ile uygulayacak yetkililer ve uygulanacağı haller. Görevden uzaklaştırma sözleşmeli personel tarafından A. teşebbüs ve bağlı ortaklığın paraları, para hükmündeki evrak ve senetleri ile diğer mevcutlarına karşı veya bilanço, tutanak, rapor ve benzeri her türlü belge ve defterler üzerinde suç işlenmesi B. kasayı, ambarları saydırmaktan, para, para hükmündeki evrak, senet veya ayniyat veya bunların kayıt ve hesapları göstermekten veya sorulan sorulara kanuni bir sebep olmaksızın cevap vermekten kaçınılması. C. Teftiş veya soruşturmanın güçlendirilmesi. Ç. Sözleşmeli personel hakkında cezai kovuşturma yapılması. D. İş yerinde kişilere veya mallara karşı ağır zarar ika edileceği hakkında kuvvetli emarelerin bulunması. Hallerinde uygulanan ve görevi başında kalmasında sakınca görülecek sözleşmeli personel hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir. Sözleşmeli personeli işe almaya yetkili olan veya kendilerine bu yetki devredilen organ veya görevlilerle ilgili bakanlık, teşebbüs veya bağlı ortaklık müfettişleri sözleşmeli personeli görevden uzaklaştırmaya yetkilidirler. 15. Görevden uzaklaştırılan sözleşmeli personelin hak ve yükümlülüğü. Görevden uzaklaştırılan sözleşmeli personelin bu süre içinde her türlü hak ve yükümlülükleri sürer. Ancak ilgiliye bu halin devamı süresince sözleşmeli ücretinin 2/3 ödenir. Diğer taraftan soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce A. haklarında sözleşmenin fesli cezasından başka bir disiplin cezası verilenler. B. takibata mahal olmadığına veya beraatine karar verilenler. C. hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar. Ç. görevlerine ilişkin olsun veya olmasın çalıştırılmasına engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup bu cezası ertelenenler hakkında bu kararların kesinleşmesi üzerine görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır. Sözleşme ücretinin kesilmiş bulunan 1/3 oranındaki kısmı ilgililere ödenir. Görevden uzaklaştırma tedbiri, sözleşmeli personelin soruşturmaya konu olan fiilinin hizmetlerine devam etmelerine engel olmadığı hallerde her zaman kaldırılabilir. Ceza kovuşturması tutuksuz olarak devam edenlerden göreve başlamasına sakınca görülmeyenler görevlerine döndürülebilirler. Sözleşmeli personel sicil ve başarı değerlemesi raporu, tablo. Sözleşmeli personelin adı, soyadı, ünvanı, birimi, sicil no. Sicil amirlerinin adı, 1. sicil amiri, 2. sicil amiri. Soyadı, 1. sicil amiri, 2. sicil amiri. Ünvanı, 1. sicil amiri, 2. sicil amiri. Sözleşmeli personelin genel durum ve davranışları hakkındaki değerlendirmesi. Olumsuz, olumlu, çok iyi. 1. sicil amiri, 2. sicil amiri. Sicil ve başarı değerlemesi. Sicil ve başarı değerlemesinde esas alınan hususlar. 1. Göreve devam ve bağlılığı. 1. sicil amirince verilen not, 2. sicil amirince verilen not, sicil amirleri notlarının ortalaması. 2. Görevlerini kendiliğinden zamanında ve doğru yapma, takip ederek sonuçlandırma alışkanlığı. 1. sicil amirince verilen not, 2. sicil amirince verilen not, sicil amirleri notlarının ortalaması. 3. Çalışkanlığı, kabiliyeti, verimi. 1. sicil amirince verilen not, 2. sicil amirince verilen not, sicil amirleri notlarının ortalaması. 4. Amirlerine, çalışma arkadaşlarına ve iş sahiplerine karşı tutum ve davranışı ile disipline riayeti. 1. sicil amirince verilen not, 2. sicil amirince verilen not, sicil amirleri notlarının ortalaması. 5. Mesleki bilgisi, yazılı ve sözlü ifade kabiliyeti, kendini geliştirme ve yenileme gayreti. 1. sicil amirince verilen not, 2. sicil amirince verilen not, sicil amirleri notlarının ortalaması. Sicil amirlerinin not ortalamaları, sözleşmeli personelin sicil ve başarı değerleme düzeyi. 1. sicil amiri, tarih ve imza. 2. sicil amiri, tarih ve imza. Yönetici durumundaki sözleşmeli personel sicil ve başarı değerlemesi raporu, tablo. Sözleşmeli personelin adı ve soyadı, ünvanı, birimi, sicil no. Sicil amirlerinin adı, 1. sicil amiri, 2. sicil amiri. Soyadı, 1. sicil amiri, 2. sicil amiri. Ünvanı, 1. sicil amiri, 2. sicil amiri. Sözleşmeli personelin genel durum ve davranışları hakkındaki değerlendirmesi. Olumsuz, olumlu, çok iyi. 1. sicil amiri, 2. sicil amiri. Sicil ve başarı değerlemesi. Sicil ve başarı değerlemesinde esas alınan hususlar. 1. Planlama, organizasyon ve koordinasyon kabiliyeti. 1. sicil amirince verilen not, 2. sicil amirince verilen not, sicil amirleri notlarının ortalaması. 2. Karar verme, temsil ve müzakere, intibak kabiliyeti. 1. sicil amirince verilen not, 2. sicil amirince verilen not, sicil amirleri notlarının ortalaması. 3. Mevzuat ve teknolojik gelişmelere intibak kabiliyeti. 1. sicil amirince verilen not, 2. sicil amirince verilen not, sicil amirleri notlarının ortalaması. 4. Mahiyetindekileri yetiştirme, değerlendirme, denetleme ve örnek olmada başarısı. 1. sicil amirince verilen not, 2. sicil amirince verilen not, sicil amirleri notlarının ortalaması. 5. İş hakimiyeti, kendine güveni ve sosyal ve beşeri ilişkileri. 1. sicil amirince verilen not, 2. sicil amirince verilen not, sicil amirleri notlarının ortalaması. Sicil amirlerinin not ortalamaları. Sözleşmeli personelin sicil ve başarı değerleme düzeyi. 1. sicil amiri, tarih ve imza. 2. sicil amiri, tarih ve imza. 9. ayrımın sonu.